Ayrım 38 ve İhtilal Altan Öğmen sayfa 419. Yeniden ulusa. Bu arada benimle ilgili bir konuyu da yazayım. Bu gelişmeler olurken bana Ulus gazetesinden bir öneri gelmişti. Ulus'un seçimden sonraki siyasi yönetiminde görev alan Turhan Feyzioğlu ile Bülent Ecevit benden Ulus'a geçmemi istiyorlardı. Gazetede yeni bir hamle yapmanın hazırlığı içindeydiler. Milletvekili sayısı 30'dan 178'e çıkmış olan CHP'nin basındaki sesini daha etkin hale getirmeyi hedefliyorlardı. O arada Ulus'un kadrosuna da yeni isimler getirmek niyetindeydiler. Benden istedikleri şeylerin başında gazetenin görüşünü yansıtan yazılar yazmak geliyordu. Tabii onların yanında röportajlar, söyleşiler de yapacaktım. Tüm gazetecilik hayatımda bırakmayı hiç istemediğim muhabirliğimi de yapacaktım. Futboldaki liberoluk gibi bir işti yani bana önerilen. Öneri cazipti yani, maddi açıdan da yeni gündekinden daha iyiydi. Ayrıca Ulus eski gazetemdi, gazeteciliğe Ulus'la başlamıştım. Orada yıllarca çalışmıştım, kadrosunda eski arkadaşlarım çoktu. Aslında yeni gündeki durumumdan da memnundum. Gazetecilikte bir gazeteyi yönetmek de tabii çok önemli iş. Yeni günde bunu yapıyordum. Arkadaşlarımla birlikte o günün şartlarına göre çok iyi sonuçlar almıştık. Zaten bana yapılan öneride de belli ki o sonuçların etkisi vardı. Ama seçimden sonra artık yeni bir siyasi dönem başlıyordu. Yeni günün Hürriyet Partili sahipleri de durumu gerek siyasi açıdan gerek yeni günün geleceği açısından değerlendirmeye başlayacaklardı. Böyle bir ortamda ana muhalefet partisinin sözcüsü olan gazetenin kadrosunda daha verimli çalışmalar yapılabilirdi. Tabii bunları bana yeni gündeki görevi veren Cihat Baban'a anlatmam gerekiyordu. Anlattım, hak verdi, takıldı. "Sen bu CHP'den zaten kopamazsın," dedi. Ama bir de ekleme yaptı. Bakarsın biz de oraya geliriz. Hür Parti CHP ile birleşiyor. Cihat Baba'nın bakarsın biz de oraya geliriz sözü o gün bir şakadan ibaretti. Cihat Baba'nın siyasi hayatı anlatmıştım. 1946'da CHP iktidarına muhalefetle başlamış ve uzun süre öyle devam etmişti. Demokrat Parti'den kopuş süreci de Demokrat Parti'nin başta basın özgürlüğü olmak üzere demokratik haklara ve özgürlüklere karşı aldığı önlemlerinden sonra başlamıştı. Ama Cihat Baban DP'den ayrılıp Hürriyet Partisi'ne girdikten sonra da CHP'ye pek ısınamamıştı. Gazetecilik çalışmalarımız sırasında eleştirilecek bir uygulamamı görürse lafa "Siz CHP'liler zaten" diye başlardı. Ben de kendimi "Bunu sizden öğrenmiştim" diye savunurdum. Cihat Bey'in o gün benim yeni günden ayrılmamla ilgili olarak şaka yollu söylediği "Bakarsın biz de geliriz" sözü daha sonra şaka olmaktan çıktı, gerçekleşti. Benim yeni günden ayrılıp Ulus'a geçişimden 8-9 ay sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile Hürriyet Partisi yönetimleri arasındaki görüşmeler sonuçlandı. İki parti rejimin yeniden demokratikleşmesi, hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması için birlikte çalışmak üzere birleşti. Hürriyet Partisi'nin kendi büyük kongresinde aldığı karara göre Hürriyet Partisi kendini feshetti. Partinin üyeleri CHP'ye katıldılar. Parti yönetiminde de önemli görevlere seçildiler. Bu birleşme bence çok isabetliydi. Günün koşullarını geçen kitaplarda olduğu gibi bu kitapta da anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'nin o günkü sorunlarının başında gelen sorunu yeniden demokratikleşmekti. Hürriyet Partisi bu ihtiyacı görmüştü. Kadrosunda çok değerli isimler vardı. O günkü seçim kanunu ve uygulaması onların başka bir parti içinde politika yaparak meclise girmelerine imkan vermiyordu. Partilerin seçimlerde işbirliği yapması imkanı da kaldırılınca tek çare aynı öncelikli hedefe yürüyenlerle aynı çatı altında bir araya gelmekti. Bu gerçekleşti. Benim yeni gündeki arkadaşlara veda edip Ulus'taki görevime başlamam yeni yılın başlarında oldu. Daha önceki kitaplarda ayrıntılarıyla anlatmıştım. Burada da bir özet yapayım. Ulus 1953 yılı sonunda CHP'nin tüm mallarına yasa yoluyla el konulduğu sırada binası ve matbaası ile birlikte hazinenin malı haline gelmişti. Adının da artık hazinenin malı olduğu yorumları üzerine gazete olarak da kapatılmıştı. 1955'e kadar kapalı kalmıştı. Ulus'un yerine o dönemde benim de çalışanlar arasında olduğum Yeni Ulus gazetesi yayınlanmaya başlamıştı. Yeni Ulus CHP'nin malıdır gerekçesiyle el konulmaması için Nihat Erim'in sahibi olduğu bir gazete olarak çıkmıştı. Sonra adını değiştirmişti. Yayınına Halkçı adıyla devam etmişti. Sonradan Ulus gazetesiyle ilgili hukuki sorun çözülmüştü. CHP'nin Ulus'un eski matbaasının değil ama adının sahibi olmaya devam ettiği yolunda bir hukuki yorum yapılmış, o yorum hazinece de kabul edilmişti. 1955 yılında yeniden yayına başlamıştı. Tabii binası artık kendi malı değildi. Eski binayla aynı sokakta, yani Rüzgarlı sokakta, fakat sokağın yukarı bölümünde değil aşağı bölümünde bir iş hanının iki katını kiralamıştı. Katlardan birine yazı işleri bölümünü yerleştirmişti. Matbaa olarak ise yakında bir kiralık matbaa ile anlaşmıştı. Yazılar, çiziler Ove Han adındaki o iş hanında hazırlanıyordu. Akşamları kiralık matbaaya getiriliyordu. Baskıya verilmek üzere orada son şeklini alıyordu. Bana da yazı işleri bölümünde bir masa verdiler. Oraya gittim, oturdum. O bölümde oturan arkadaşlar arasında istihbarat şefi Fikret Ohtyam, meclis muhabiri Cenap Çetinel, serbest muhabir Teoman Karahun vardı. Yandaki bölümlerde gazetenin yazı işleri müdürüyken milletvekili seçilen ve artık yerini Nihat Subaşı'ya bırakacak olan İhsan Ada, sorumlu müdür olarak Erdoğan Tamer vardı. Bir de adını yazmayı en sona bırakmışım, kardeşim Örsan Öymen vardı. Örsan ben Yeni Gündeyken bir süre Dünya Gazetesi'nin, Oktay Ekşi'nin yönetimindeki Ankara bürosunda muhabir olarak çalışmıştı. Sonra Ulus'tan öneri almış oraya geçmişti. Artık kadrosuz dönemlerini çoktan geçirmişti. Gazeteler arası transfer teklifleri almaya başlamıştı. Ayrıca şöyle bir gelişme olmuştu. Annem babam bahçeli evlerdeki evi bir apartman haline getirmeyi ve onlara 3 daire vermeyi öneren bir müteahhitle anlaşmışlardı. Müteahhit evi 1,5-2 senede bitireceğini vaat etmişti. O süre içinde bir yerde kirada oturacaklardı. Tesadüf bu ya, orada o hanın üst katında konut olarak kullanılabilecek 2-3 daire vardı. Onlardan birini kiralamışlardı, oraya taşınıyorlardı. Kısacası Rüzgarlı sokaktaki o han, Örsan'la benim hem iş yerimiz hem de anne babamızın evi haline geliyordu. Yeni iş yerinin özellikleri bunlardı. 9 Şubat olayı. 1958 yılı başında Türkiye'nin gündemine giren olaylardan biri 9 subay olayı diye başlatılan soruşturmaydı. Daha sonraları üzerinde yayınlar, yorumlar yapılacaktı. Fakat başlangıçtaki yankıları sınırlı kaldı. Çünkü olay hakkında Genel Kurmay Başkanlığı'nın isteğiyle mahkemeler tarafından yayın yasağı konuldu. Bilinenler şunlardı. Soruşturma yılbaşından önceki birkaç hafta içinde İstanbul'da başlatılmıştı. Bazı subayların ihtilal hazırlığı yaptıklarına dair bir ihbar vardı. İhbarı yapan da bir subaydı, Kurmay Binbaşı'ydı. Adı Samet Kuşçu'ydu. İhbarının konusunu hükümet yetkililerine anlatmak istiyordu. Önce DP'nin İstanbul milletvekillerinden gazeteci Mithat Perin'e başvurmak istemişti. Ona telefonla ulaşmıştı. Fakat Perin o sırada rahatsızdı, ona vakit ayıramamıştı. Kurmay Binbaşı Kuşçu bunun üzerine daha önceden tanıdığı bir emekli generali, emekli eski merkez komutanı Tümgeneral Kazım Demirkan'ı bulmuştu. Hükümete duyurmak istediklerini ona anlatmıştı. Anlattıklarının özeti şuydu. İstanbul'da 8 subay ihtilal yapmak istiyorlardı. Kendisiyle de görüşmüşlerdi. O bu görüşmelerde renk vermemişti. Ama bunları tabii gerekli yerlere anlatmak istiyordu. Gerekli yerin de hükümet olduğunu düşünüyordu. Mithat Perin'i onun için aramıştı. General Kazım Demirkan'dan da bu konuda yardımcı olmasını istiyordu. General Demirkan Kuşçu'dan bu anlattıklarını kendisine yazılı olarak vermesini istedi. Kuşçu generalin istediğini yaptı. General de hükümetle temas aramaya başladı. Kuşçu o arada Mithat Perin'i yeniden arayıp görüşme imkanını buldu. Neticede konu Başbakan Menderes'e yansıdı. O da İçişleri Bakanı ile Milli Savunma Bakanı'nı harekete geçirdi. O arada Milli Emniyet de devreye girdi. İstanbul'da Başbakan'ın da katıldığı bir hükümet zirvesi yapıldı. Kuşçu'nun iddialarının kanıtlandırılması için derhal harekete geçilmesine karar verildi. Bir yandan Milli Emniyet, bir yandan İstanbul 1. Şube Müdürlüğü seferber oldular, bir plan yaptılar. Buna göre Samet Kuşçu ihbar ettiği subaylardan birini Kurmay Albay İlhami Barut'u görüşmek için evine kahve içmeye davet edecekti. Emniyet barut gelmeden önce Kuşçu'nun evinde dinleme cihazı kuracaktı. Kuşçu barutu ihtilal hazırlıkları hakkında konuşturmaya çalışacaktı. Konuşmalar banda alınacaktı. Plan uygulandı fakat alınan sonuç beklendiği gibi olmadı. Çok sonralara ayrıntıları öğrenilip gazetelere yansıdığı zaman mizah konusu haline gelecekti. Çünkü hem o zamanın teknolojisi şimdikine göre çok geriydi, hem Kuşçu'nun evi buna pek müsait değildi. Dinleme mikrofonu Kuşçu'nun misafir odasında bulunacaktı ama cihazın yakın bir yerde olması gerekiyordu. O cihazın başında da bir görevli bulunması şarttı. Bütün bunların tedbirlerinin alınması kolay değildi. Bunu rahmetli kardeşim Örsan Öymen 1986'da yazdığı Bir İhtilal Daha Var kitabında o olayla ilgili bölümü mizahi unsurlarına ağırlık vererek anlatır. Bir bölümünü de buraya alayım. Türk siyasal yaşamına daha sonra kahveci metodu olarak geçen bir teypsel yöntem ertesi gün yani 24 Aralık'ta uygulandı. Ancak o dönemde Japon teknolojisi hayli geri olduğu için Emniyet 1. Şube Telsiz Başteknisyeni Nihat Yalçıner bavul büyüklüğündeki hantal bir ses kayıt aygıtıyla Kuşçu'nun balkonuna gizlenmek zorunda kalmıştı. Üstelik 24 Aralık gibi İsa peygamberin dünyaya geldiği bir Noel gecesinin rutubetli ayazında takırdayarak yapılan ses kayıtları yer yer arızalı çıkmıştı. Ama arızanın asıl nedeni davet sahibi Samet Kuşçu'ydu. Sesini gizli mikrofona daha iyi yansıtmak için bağıra bağıra konuşmaya başlamıştı. Hele tıpkı bir sorgu yargıcı gibi peş peşe sorular sıralaması karşısındakini iyice huylandırmıştı. O geceki soru ve yanıtlar şöyle bir seyir izliyordu. Kuşçu, sence iş pasif mukavemetle mi başlamalı yoksa suikastlarla mı? Barut hangi iş? Kuşçu, canım hangi iş olacak? İhtilal işi. Faruk Güventürk ile Cemal Yıldırım'ın da bu hazırlıklardan haberi var değil mi? Barut hangi hazırlıklardan? Arkadaş sen ne konuşuyorsun? Burası Suriye mi? Kuşçu, şimdi Ekrem Paşa'nın yerine Hayati Paşa'yı getirecek olsak yakınlığın var mı Hayati Paşa'yla? Barut, sen nece konuşuyorsun arkadaş? Hangi Hayati Paşa? Kuşçu, geçen gece Yüzbaşı Kazım'ın evinde konuştuklarını unuttun mu? Bunlara benzer diyaloglarla devam eden görüşmenin banda alınışı 45 dakika sürmüştü. Görüşme bittikten sonra da çekimle ilgili görevliler bunu derhal Park Otel'de bekleyen İçişleri Bakanı'na götürmüşlerdi. Samet Kuşçu da oraya gelmişti. Bakan bandı dinlemişti. Bandın bir kısmına Örsan Öymen'in kitabındaki gibi diyaloglar geçmişti. Ama bir kısmındaki kayıtlardan hiçbir şey anlaşılmıyordu. Anlaşılan şuydu, emniyetin o akşamki banda alma uygulaması da pek başarılı olamamıştı. Fakat o gece İçişleri Bakanı'nın bandı dinlemesinden sonraki gelişmeler daha da karmaşıklaştı. İçişleri Bakanı bandı dinlerken Park Otel'de bulunan Samet Kuşçu kaybolmuştu. Nereye gittiği sonradan öğrenilecekti. Önce Harbiye'ye, orada kurmay başkanına kendisinin zehirlenme tehlikesi karşısında bulunduğunu söyleyecek ama oradan da kaçar gibi çıkıp ordu temsil bürosuna gidecekti. Orada o sırada yedek subaylığını yapmakta olan Zeki Müren'le görüşecek, ona da benzeri şeyler söyleyecekti. Sonra gene Park Otel'e dönecek, oradan emniyete götürülecek fakat çıkıp yeniden kaybolacaktı. İstanbul polisi onu aramak için seferber olmuşken gecenin geç bir vaktinde emniyet müdürlüğüne bir telefon açıldı. Gerisini gene Örsan Öymen'in anlatımından izleyelim. Geç vakit emniyet müdürlüğünün telefonu çaldı. Alo, burası Amerikan Başkonsolosluğu. Ben istihbarattan Larry.
Buyurun Mr. Larry, bir şey mi var?
Evet, burada bir binbaşı var. Adı da Mr. Kuşçu. Bir takım şeyler anlatıyor. Galiba polise gideceğine yanlışlıkla bize gelmiş.
Emniyettekiler rahat bir nefes aldılar. Telefona çıkan müdür, sakın salıvermeyin Mr. Larry dedi. Şimdi geliyoruz almaya.
Vedat Sokulu'nun yönetimindeki ekip Amerikan konsolosluğuna adeta uçtu. Ama Kuşçu teslim olmak istemiyor, bağırıp çağırıyordu.
Burası yabancı bir ülke toprağıdır, polis giremez.
Türk polisi girerdi. Girdi ve Kuşçu'yu ite kaka cipe bindirdi. İhtilal ihbarının soruşturmasına İçişleri Bakanı bizzat el koydu. Savunma Bakanı Ergin devre dışı bırakılmıştı. 9 subayın tutuklanması için şifreli teller hazırlandı. Olayla ilgili yayın yasağı konulduğu için ortalıkta sadece Fısıltı gazetesinin haberleri dolanıyordu. Bu nedenle 16 Ocak 1958 günü radyolardan bir açıklama yapılması gereği doğdu. Bu gelişmenin arkasından Kuşçu'nun adlarını verdiği 8 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da Harbiye'deki askeri cezaevinde ayrı ayrı hücrelere yerleştirildiler. Yakınlarıyla görüşmeleri dahil dışarıyla bağlantıları tamamen kesilmişti. İhbarcı subay muhbir Samet Kuşçu da şüphelilerden biri olarak bir hücreye kapatıldı, sorgulama başladı. Şüphelilerin 8'i de Kuşçu'nun haklarında ileri sürdüğü iddiaları reddettiler. Kuşçu'nun ise söylediklerinin doğruluğunu kanıtlayacak bir belge veya bulgu yoktu. Şüphelilerden biri emekliydi, ötekiler muvazzaf. Emekli olan Cemal Yıldırım'dı, son rütbesi kurmay albaydı. Emekliliğinden sonra CHP'ye üye olmuş, 1957 seçimine İstanbul milletvekili adayı olarak katılmıştı. CHP'nin İstanbul örgütünde yönetim kurulu üyesiydi. Rütbesi ve kıdemi dolayısıyla adı şüpheliler sıralamasında en önde geçiyordu. Bu da onu örgütün lideriymiş gibi gösteriyordu. Öteki şüphelilerin çoğu İstanbul'un değişik birliklerinde görevliyken o görevlerinden alınmışlar, Milli Savunma Bakanlığı'nın hukuk heyetine geçici görevle tayin edilmişlerdi. İsimleri ve rütbeleri şöyleydi: Naci Aşkın, kurmay albay; İlhami Barut, kurmay albay; Faruk Güventürk, topçu yarbay; Ata Tan, piyade binbaşı; Ahmet Dalkılıç, piyade binbaşı; Kazım Özfırat, kurmay stajyer yüzbaşı; Hasan Sabuncu, piyade yüzbaşı. Kuşçu'nun iddiaları bir gerçeği mi yansıtıyordu? Yoksa o zamana kadarki davranışlarıyla çok tutarsız bir izlenim bırakan Kuşçu'nun hayallerinin ürünü müydü? Hazırlık soruşturması sırasında bu konu açıklığa kavuşamadı. Tahkikatı yürüten Ankara'dan gönderilen savcı Tuğgeneral Arif Onat'tı. İddia konusu olan suçlara kanıt bulmak için yoğun bir mesai içine girdi ama istediği sonucu alamadı. Soruşturmayla ilgili herhangi bir haber veya yorum yazmak yasaklanmıştı. Fakat konu daha ilk haftalarda duyulmuştu. Yabancı basına da yansımıştı. O arada Milli Savunma Bakanı Şemi Ergin de çeşitli yorumlara yol açacak şekilde görevinden istifa etmişti. Yerine bu gibi işlerde joker işlevi gören o zamana kadarki Bayındırlık Bakanı Ethem Menderes tayin edilmişti. Bakanlık 16 Ocak günü yayın yasağının arasına girerek bir açıklama yaptı. Açıklama şuydu: Milli Müdafaa Vekaleti Temsil Başkanlığından bildirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları arasında büyük sayıda tevkiflerin yapılmış olduğu yolunda ortada mübalağalı şayialar dolaşmakta ve bu şayialar ecnebi memleket ajansları tarafından da neşredilmeye başlanmış bulunmaktadır. Hakikat şudur ki tevkif edilenler hepsi İstanbul'da olmak üzere 9 kişidir. Bunlar da biri emekli olarak 3 albay, 1 yarbay, 4 binbaşı ve 1 yüzbaşıdan ibarettir. Bu hadise bir subayın ihbarıyla meydana çıkmış bulunmakta ve alakalıların ifadeleriyle teeyyüd etmektedir. Bu şayialarla hadise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne oldukça şumulli bir şekilde mal edilmek istenmektedir. Halbuki tahakkuku takdirinde aziz milletimizin maddi ve manevi ve her sahada mesut gelişmesini sektedar edecek ve hatta vatanımızın emniyetini tehlikeye düşürecek mahiyetteki bu gibi hareketlerin şanlı ordumuzun küçük bir birliğinde dahi asla makes bulamayacağı her türlü şüpheden varislidir. Aksine olarak bu gibi bedbaht cüret ve tasavvurların silahlı kuvvetlerimizin bütün mensuplarınca infial ve nefretle karşılanacağı muhakkaktır. Bu açıklama üzerine o sırada Konya'da 2. Ordu Komutanı, o zamanki deyimle 2. Ordu Müfettişi olan Orgeneral Rüştü Erdelhun, Başbakan'a gönderdiği bir telgrafın örneğini bilgi için emrindeki tüm birliklere gönderdi. Telgrafın metni şöyleydi: Sayın Başvekil Adnan Menderes, Ankara. Radyo yayınlarından öğrendiğimiz İstanbul'da 9 subayın tevkifi suretiyle vaki ve tamamen hayalde kalan müessif hareketi bütün 2. Ordu personeli nefretle reddeder ve başta reisi cumhurumuz olmak üzere bütün hükümet büyüklerimize olan sarsılmaz saygı ve bağlılığımızı teyit ile her an emirlerine hazır olduğumuzu arz ederim. Rüştü Erdelhun, Orgeneral 2. Ordu Müfettişi. Muhakeme, karar ve yorumlar. O zamanın ünlü generallerinden sonradan 1966 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı da yapacak General Cemal Tural'ın başkanlığındaki mahkeme 8 sanık hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verdi. 9 sanıktan sadece birini mahkum etti. O da ihbarı yapan binbaşı Samet Kuşçu'ydu. Asılsız ihbarda bulunmak suçundan 2 yıl hapse mahkum oldu. 9 subay davasında tutuklanıp yargılananlar gerçekten bir ihtilal teşebbüsünün hazırlığı içinde miydiler? Bu soruya kesin bir cevap vermek bugün bile kolay değil. Çünkü mahkemede birbirleriyle yapmış oldukları iddia edilen ama ispat bile edilemeyen konuşmaların hukuken bir ihtilal teşebbüsü diye yorumlanması kolay değildir. Fakat bu gibi hallerde örnekleri görüldüğü gibi hukuku bırakıp niyet araştırması yapılırsa en azından bir kısmının o niyeti taşıdığı sonucuna varılabilir. Çünkü zaten 27 Mayıs'tan sonra ben zaten ihtilalden yanaydım veya ihtilalciydim veya ihtilalcilerle birlikteydim demek fiilen suç olmaktan çıkmıştı. Hatta makbul bir davranış haline gelmişti. Şimdiki deyimle in olmuştu. O şekilde konuşanlar 9 subay olayının sanıkları arasında da vardı. Hatta bir kısmı ihtilalin yönetici kadrolarında bulunup Milli Birlik Komitesi'ne girenlerin yakın arkadaşıdırlar. Onlarla irtibatlı olmaları normaldir. Bu konudaki bir başka yorum da şudur. Subaylar da her vatandaş gibi vatandaştır. Kendi aralarında konuşurlar, sohbet ederler. Her konuştukları şeyde suç unsuru aramak yanlıştır yorumu. Numan Esin'in görüşü. Buraya o konuda 27 Mayıs ihtilalinde fiilen görev alıp Milli Birlik Komitesi'nin ilk 38 üyesinden biri olan Numan Esin'in anlattıklarından iki paragrafı alayım. Esin 9 subay olayı üzerine şahsi görüş olarak şunları yazıyor. Ben bu arkadaşları yadırgadım. O dönemde Harp Akademisi'nde bulunan genç subaylar olarak biz demokrasinin henüz bir askeri müdahaleyle karşı karşıya bırakılacak bir durumda olduğuna inanmıyorduk ve umudumuz hala devam ediyordu. Ama şüphe yok ki DP iktidarı aramızda açıkça çok ağır bir biçimde eleştiriliyordu. Askeri toplum bunları konuşmaz diye bir mesele yoktur. Askerler bunları kendi aralarında hiç çekinmeden tartışırlar. Çünkü subayların biri diğerini ihbar edecek diye bir korkuları da yoktur. En azından bizim zamanımızda ihbar etmek alçaklıktı, hor görülürdü. Zaten açıkça yapılan tartışmaların arkasında gizli bir örgüt yoktu. Bunlar memleketsever insanların ülkenin içinde bulunduğu durumu kendi aralarında tartışmalarından öteye gitmez. Bunun sivil toplumda bir araya gelen 3-5 aydının tartışmasından farkı yoktur. Ama asker elinde silah tutan adam olduğu için silahlı gücün müdahale ihtimali akla gelebilir. Fakat çok içten söylüyorum, o yıllarda bende ve yakın çevremde bir müdahale düşüncesi yoktu. Biz seçimlerin yapılmasını istiyorduk. Çünkü seçimlerle gelecek bir iktidar değişikliğinin Türkiye'ye biraz olsun soluk aldıracağını umuyorduk. Bu konuda Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile Adnan Menderes arasında görüş ayrılığı olduğu 27 Mayıs'tan sonra Bayar'ın açıklamalarından anlaşılıyor. Bayar, İsmet Bozdağ tarafından kitaplaştırılan anlatımlarında Menderes'in o olayın üzerine gereken kararlılıkla gitmediğini öne sürüyor. CHP adayı olan emekli kurmay albay Cemal Yıldırım'ın o davanın şüphelileri arasında olması üzerinde duruyor. Yıldırım'ın Demokrat Parti muhalefetteyken de CHP iktidarına karşı darbe yapılmasını istediğini, bunu o zaman kendisine açıkladığını, Menderes'in de bunun şahidi olduğunu söylüyor, diyor ki. Başvekili hepsini hatırlamıştı, bilmekteydi. Fakat öyleyken temel araştırmalara gitmedi. Subaylar beraat ettiler veya ettirildiler. Muhbir subay mahkum oldu. Başvekil Milli Savunma Vekaletine yeni bir tayin yapmayı, yani Ethem Menderes'i tayin etmeyi, meselenin kapanması için yeterli gördü. Tabii Menderes'e yönelik bu eleştirinin de isabetli olduğu çok şüpheliydi. 1958 yılında ortada hiçbir ciddi kanıt bulunmadığı halde ordu mensuplarına karşı sert önlemler uygulamak muhalefete ve basına olduğu kadar kolay değildi. Bunun sonuçları çok daha sakıncalı olabilirdi. Üstelik tam da o sırada Orta Doğu'da Türkiye'nin dış güvenliğini yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya başlamıştı. 38. ayrımın sonu, sayfa 428.